Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'ta.
Biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var. Filistin'den, Suriye'den, Avrupa Birliği, Rusya'dan, Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden herkese merhabalar. 22 Ekim 2018 Pazartesi gününde dünyadan haberlerle karşınızdayız. Haftanın ilk günü, gündem yine Kaşıkçı meselesi. Hakikaten o Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Türkiye üçgeninde ama bütün bölgeyi değiştirmeye, bölgeye yönelik Amerikan politikalarını derinden etkilemeye aday bir meseleyle karşı karşıyayız. Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na girmesi ama çıkamaması üzerinden 2 Ekim'den bu yana devam eden gelişmeler gündeme damgasını vurmaya devam ediyor. Amerika'da Trump yönetimine baskılar var. Trump yönetimi Veliaht Prens Muhammed Bin Salman'ı, ki olayın arkasında olduğu öne sürülüyor ya da böyle bir şaibe var diyelim, Trump onu korumakla itham ediliyor. Dolayısıyla Amerika içerisinde bir Amerikan politikaları içerisinde bir gerilim aslında. CIA'nin adamları vardı Suudi Arabistan'da. Prens Nayef onu ekarte etmişti Muhammed Bin Salman. Bir yandan Amerika içerisinde Trump'a hedef alan bir ayağı var. Dolayısıyla bir yandan Suudi Arabistan içerisinde bir adeta bir Suudi baharı diyelim. İhvancı kanat, ki Cemal Kaşıkçı da bunun bir parçasıydı. Bir yandan Suudi Arabistan içerisindeki politikalar. Bir yandan tabii Türkiye'nin bütün bunlardaki oynadığı rol ve cinayetin Türkiye topraklarında işlenmiş olması. Hafta sonu Suudi Arabistan artık öldürüldüğünü kabul etti Cemal Kaşıkçı'nın ama senaryo farklı işlendi. Dolayısıyla kafalar yine karışık ve tabii en önemlisi Cumhurbaşkanı Erdoğan dün açıklama yaptı. Yarın grup toplantısında konuşacağım dedi, detaylara gireceğiz dedi. Herkes merakla bekliyor Cumhurbaşkanı'nın ne söyleyeceğini. Ben de hafta sonu biriken notları size olayı özetleyecek şekilde aktarmaya çalışacağım. Bir başka kritik gündem, Trump yönetiminin bu kadar baskı altında iken o orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşmasından çekileceğini duyurması Donald Trump'ın. Çok yoğun bir biçimde bu da tartışılmaya başlandı. Tabii Rusya'dan tepkiler var, Çin'den tepkiler var, Almanya'dan tepkiler var. Aslında Sovyetler Birliği'nin çözülmesi sürecinde Mikhail Gorbaçov ve Ronald Reagan tarafından yapılmıştı bu anlaşma. İki sözleşme var, INF, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması ve START Anlaşması. Ve bu uyarınca bir takım füzeler ve bunları fırlatma sistemleri imha edilmişti. Önemli bir şeydi soğuk savaş dengeleri, soğuk savaştan çıkış dengeleri açısından. İşte Trump yönetimi bunu bozmaya çalışıyor. Gerekçe de çok sağlam gibi gözükmüyor. Tepkiler var, bunları da aktaracağım. Başka başlıklarım da el verdiğince vaktimiz aktaracağız. Tabii Kaşıkçı vakasını değerlendirme, bugün devam edeceğiz değerlendirmeye. Arap medyasındaki yorumlarıyla yakından tanıdığımız, Arap medyasını çok yakından kendisi de takip eden gazeteci yazar Hasan Sivri ile konuşacağız. Hem Amerika hem Suudi Arabistan içerisindeki Kaşıkçı kapışmalarını ve Türkiye'nin hangi detayı nasıl açıklayacağına dair öngörülerini alacağız programın ikinci yarısında. Frekanslarımızı tekrar hatırlatayım. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91.0, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Yine cep telefonlarınıza indireceğiniz Sputnik uygulamasından, Sputnik Türkiye'nin web sitesinden de bizi dinleyebilirsiniz. Başlayalım. Evet, şimdi Bu hafta sonuna damgasını vuran aslında Suudi Arabistan'dan gelen açıklamalar oldu desek yeridir. Pek çok açıklama var ama Suudi Arabistan önce resmi haber ajansı SPA'da bir haberle bir açıklama yaptı. Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma neticesinde Cemal Khashoggi'nin İstanbul Başkonsolosluğu'na geldiği sırada başka Suudi vatandaşlarla, işte 15 kişilik vurucu timden bahsediliyordu, bir tartışma yaşandığı ve bu arbedeye dönüştüğü, bunun sonucu olarak hayatını yitirdiği iddiası yer aldı ki bu iddiayı kimse çok güvenilir bulmuyor. Kemik testereleri ne arıyordu diye herkes soruyorlar çünkü vücudunun parçalara bölündüğü iddia edilmişti. Ve 18 Suudi Arabistan vatandaşının gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Bu haber içerisinde Türkiye'nin ortaya koyduğu dayanışmanın değerli bulunduğu, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde ve üst düzey 5 kişinin görevden alındığı açıklandı. Bu da dikkat çekici bir gelişme ki bunların içerisinde medya işlerini, medya danışmanlığını yürüten Veliaht Prens'in, Suud Kahtani, Yemen'de Husilere karşı hükümet, Husilere karşı verilen savaşta sözcülüğünü yapan Arap Koalisyonu'nun Ahmet Asiri, ki bunu aktarmıştım Cuma günü size, kimileri günah keçisi buldular şeklinde değerlendiriyor bunu. Bunun dışında Genel İstihbarat Başkan Yardımcısı Muhammed Bin Salih El Rumey, Genel İstihbarat Başkanlığı Koruma İdaresi Müdürü Rafat Bin Hamid El Mihmadi ve yine yardımcı Abdullah Bin Halif Eş Sayı. Yani çok üst düzey isimlerden bahsediyoruz. 5 kişi görevden alınmış vaziyette. Yeniden istihbarat yapılandırılması, yeni bakanlık kurulacak. Başına da Veliaht Prens gelecek deniliyor. Bu da enteresan. Böyle denildi ilk gelen açıklamada Suudi Haber Ajansı'ndan. Sonra Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adile Cübeyr'in açıklamaları oldu. Prensin bu işlerin farkında olmadığını söyledi. Korkunç bir hata ve trajedi dedi. Nasıl öldürüldüğü ve cesedinin nerede olduğunu bilmiyoruz. Yapılan ifşaat aslında ilk başta Muhammed Bin Salman bir açıklama yapmıştı. Gazetecinin ölümüyle ilgili bilgi eksikliğine dayandırdı bunu. Ve üst düzey yetkililerin görevden alınmasının uzun bir yolculuğun ilk adımı olduğunu söyledi. Khashoggi ailesinde temin ettiklerini söyledi. Sorumlu kimse bulacağız diye. Suudi Dışişleri'nin açıklaması da belli ölçülerde aynı doğrultularda bu açıklamalar aslında. Hepsini tekrar tekrar söylemeyeceğim ama yine Türkiye'den kardeş Türkiye Cumhuriyeti diye bahsediliyor. Ortak heyet kurulması itibariyle yaşanan arbede sonucu vefat ettiği ifadeleri kullanıyor. Adalet Bakanlığı da prosedür tamamlanınca açıklanacak her şey dedi. Kral Salman ve Veliaht Prens'in bu arada Khashoggi ailesine başsağlığı dilekleri de açıklandı. Ve oğul Salah Khashoggi'nin de kendilerine teşekkür ettiği açıklandı. Suudi Arabistan'dan böyle açıklamalar geldi ve ortalığı da sarstı. Evet, tabii. Şimdi Trump yönetimi de boş durmuyor. Hatırlayalım, Pompeo Riyad'a gitmişti, sonra Ankara'da gelmişti. Amerikan Dışişleri Bakanı aslında yumuşak bir görüntü çizse de daha sonra Amerikan medyasına Veliaht Prens'in bedel ödeyebileceği vurguları açıklanmıştı. Bunu söylemiş Pompeo kendisine. Bu işi temizlemek gerektiğini söylemiş. Potansiyel yanıtlarımızı değerlendireceğiz ama birçok seçeneğimiz var gibi bir açıklaması vardı Pompeo'nun. Hafta sonunda Trump dilinden düşmedi Muhammed Bin Salman. Arka arkaya açıklamalar var. Bazı sorularımız olacak. Kongre ile birlikte çalışacağız dedi. Çünkü Amerika içinde kendisine kazan kaldırılmış durumda. Ama bu soruşturmayı Riyad'ın da yürüttüğünü, bunun bir ilk adım olduğunu söyledi. 110 milyon milyar dolarlık silah anlaşması var. Ondan vazgeçmek istemiyoruz dedi. Yaptırım uygulamak istemediğini açıkça dile getirdi. Biz de dahil olduk. Artık çözeceğiz bu olayı dedi. Cevapları buluncaya kadar tatmin olmayacağım dedi. Suudi soruşturması da inanılır bulduğunu belirtti. Yalanlar söylendi diyor dedi bu arada Donald Trump ve Veliaht Prens'i övdü. Ülkesini seven güçlü biri dedi. Başka adaylar, diğer adaylar hakkında da okumalar yaptım. İçlerinde en güçlüsü olduğu görülüyor dedi. Yani Orta Doğu politikalarının göbeğine veliahtı o kadar oturtmuş ki Donald Trump bu kadar ortalık ayağa kalkmasına rağmen kendisinden vazgeçemiyor. Kral ki sağlığı Alzheimer'ı var deniliyor. İki gün önce konuşmuş onunla, bilge bir adam dedi ama kralın ne kadar hükmü geçiyor o belli değil. Bir de tabii İran'ı köşeye sıkıştırma, İsrail'i korumaya yardım edecek başka kimsemiz yok dedi. Çok açıkça konuşuyor aslında Donald Trump. Yani hiç şaibeye gerek kalmayacak şekilde konuşuyor ama üzerindeki baskılar çok büyük. Bloomberg ve Wall Street Journal'da yayınlanan makaleler büyük reformcu diye yatırım yapılan Veliaht Prens'ten duyulan hoşnutsuzluğu ve bütün bunların aslında piyasa ekonomisini sarsacağı, işte geleceğe yatırım girişimi, çölün Davos denilen toplantı vardı art arda, büyük kurumlar, mali kapitalizmin büyük kurumlarının temsilcileri gitmekten vazgeçmişlerdi. Dolayısıyla Salman kendini ayağından vuruyor, kendisine karşı risk haline geldi diyorlar. Çok yatırım yaptılar tabii Muhammed Bin Salman'a. Şimdi bu olayı da toparlayamaz haldeler. Başka toplantılar yapıyorlar. Amerikan Hazine Bakanı gitmeyecek bu çölün Davos toplantısına ama bir terörle mücadele toplantısı varmış. Ona gidecekler. Amerikan Kongresi'nde kazan kaldırmış vaziyette herkes. Cumhuriyetçiler de Demokratlar da. Bütün senatörler, yani birkaç örnek sayayım, Richard Blumenthal, BM'nin dahil olduğu güvenilir soruşturma lazım diyor. Tennessee senatörü Cumhuriyetçi Bob Corker, Magnitsky yasası kapsamında bağımsız soruşturma yapılmalı diyor ve insan hakları yasası daha önce izah etmiştim size. Robert Menendez yine aynı şekilde Trump yasalara uymalı, Magnitsky yasasına uymalı, bu yerine getirilmeli dedi. Rand Paul görevden alınmalı dedi açıkça. Suudi Arabistan'a tüm silah satışları, yardım, işbirliği askıya alınmalı dedi. Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham önde gelen isimlerden bir tanesi. Suudi anlatısını tamamen sorguladı. Kabul etmiyoruz. Bu son açıklamayı güvenilir bulmak çok zor dedi. Damat Jared Kushner'in Muhammed Bin Salman'la derin ve yakın ilişkisini sorgulayan Texas vekili Demokrat Joaquin Castro. Gerçi sonra sözlerini biraz düzeltti ama ölüm listesini Jared Kushner'in vermiş olabileceğini söyledi vesaire. Tabii şimdi Kaşıkçı'nın işte aslında iknaya çalışıldığı ama ikna edilip ülkesine geri dönmeye ikna edilmesi için başkonsoloslukta muhabbet olduğu ama ters gittiği gibi izahatlar vardı. Hatta bu sırada Muhammed Bin Salman'la Kaşıkçı arasında telefon görüşmesi geçmiş olabileceği bile söyleniyor. İddia tabii bütün bunlar doğrulanmış gibi değil. Ama Amerikan Kongresi'nde gördüğümüz gibi ikna olmuyor. Hem Cumhuriyetçi hem Demokrat senatörler Trump üzerinde büyük bir baskı var. Skandalı frenleyemez haldeler. Silah tedariki için Rusya ve Çin'e yönelebileceği. Tabii Suudi Arabistan içerisinde Muhammed Bin Salman giderse yerine kim gelecek? Kim gelebilir? Bir arada tutabilir. Ne olur Suudi Arabistan, Trump'ın bütün politikaları ters yüz olacak. O yüzden de hakikaten aslında Amerika'da da bir bilek güreşinin devam ettiğini belirtmek gerekiyor. Bu arada Arap devletleri hep bir ağızdan Suudi Arabistan'a destek verdiler. Mısır Dışişleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Filistin yönetimi, Yemen'deki savaştaki kukla hükümet demek lazım. İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Parlamentosu, Körfez İşbirliği Konseyi, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye ile daha önce atışmasıyla tanıdığımız Muhammed Gargaş, Devlet Bakanı Dışişleri'nden sorumlu. Aynı şekilde Riyad'ın hedef seçildiğini söylüyorlar ve Suudi yönetimiyle paralel açıklamaları var. Tabii asıl mesele Amerika Birleşik Devletleri'nin ne yapacağı. Cumhurbaşkanı geçen hafta Suudi Kralı ile görüşmüştü. Pazar günü bu pazarda görüştü. Ardından Donald Trump'la görüştü. Çok üst düzeyde telefon görüşmeleri. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu aynı şekilde dün akşam Mike Pompeo ile bir araya görüştüler. Ve Cumhurbaşkanı açıklama yaptı. Detayları, Kaşıkçı olayın detaylarını salı günü grup toplantısında açıklayacağım dedi. Türkiye'ye yönelik saldırıların şiddetinin arttığını, Kaşıkçı konusunda kararlı olduklarını ortaya çıkaracağız dediklerini, salı günü açıklamayı yapacağını, detaya gireceğiz, farklı bir biçimde anlatacağım dedi Cumhurbaşkanı. Hakikaten şimdi herkes yarın Cumhurbaşkanı ne diyecek ona bakacak. öyle gözüküyor. Haberler vardı hafta sonu yine Reuters'a konuşan Türk yetkilileri. Demin size özetlediğim işte boğularak öldürüldü. Yok, boğularak öldürülmedi aslında. Arbede çıktı, öldürüldü. Boğazını kapattı, ağzını kapattı. Bu sırada hayatını yitirdi gibi açıklamalar yapmışlardı. Hakikaten bu bekleyen ekip, üst düzey, size isimlerini de saydık. Onların orada ne işi vardı tabii? İşkence yok, kafa kesme falan yok. Yerel bir takım öldüğü için cesedi dışarı çıkartıldı ve yerel bir işbirlikçi tarafından ortadan kaldırıldı deniliyordu. İşte Belgrad ormanlarında, Yalova taraflarında filan aramalar yapılacağız. Türk medyasına yansımış idi. Bunu da aktarmak lazım. Konsolosluk çalışanları ifadelerini verdiler. Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı, şaibeli bir isim Hatice Cengiz, koruma kararı alınmış hakkında. Hakikaten bu gizemli hikayenin detaylarını yarın Cumhurbaşkanı'ndan herkes dinlemek için bekliyor. Ne olacak buradan, acaba Suudi Veliaht Prensi'ni suçlayacak mı Cumhurbaşkanı, yoksa başka türlü mü konuşacak? Bütün gözler burada. Evet, Birleşmiş Milletler'den hızlı, kapsamlı, şeffaf soruşturma çağrısı geldi. Cemal Kaşıkçı'nın cinayetiyle ilgili Avrupa Birliği'nden aynı şekilde. Avrupa Parlamentosu'ndan da titiz uluslararası soruşturma baskısı var. Britanya, Fransa, Almanya ortak bildiri yayınladılar. Gazetecilere yönelik tehdit, saldırı, cinayetler kabul edilemez. Olay aydınlatılmalı acilen dediler. Almanya ile bir başlık oldu, tartışma başlığı oldu. Angela Merkel başbakan dedi ki şeffaflık talep ediyoruz dedi. Dışişleri Bakanı aynı şekilde, ama tabii asıl problem Almanya'nın Suudi Arabistan'a 417 milyon euroluk silah satışı yapması Ocak-Eylül döneminde. Bu tartışmaların ardından Merkel dedi ki artık bu şartlar altında silah ihracatı yapamayız dedi. Sonra da haberi geldi. Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier silah ihracat izni verilmeyeceğini duyurdu. Gerçi Yeşiller verilmiş olanların da dondurulmasını talep ediyorlar. Bu mümkün olur mu onu bilmiyoruz, ama böyle bir hemen acil bir sonucu oldu Almanya Suudi Arabistan arasında. Belçika silah ihracatı yasak getirebileceğini, askıya alabileceğini bu olay aydınlatılıncaya kadar bunu duyurmuş vaziyette. Danimarka, Hollanda, her yerden Riyad'da boykot var. Çok büyük bir hata yapmış gözüküyor eğer onlar yaptılarsa, yoksa çok büyük bir komplo var gibi gözüküyor. Suudi Arabistan çok ağır yara almış gözüküyor. Bir de Kaşıkçı'nın röportajı çıktı. 15 Ağustos'ta Suriye konusunda bir televizyon programına katılmış. Görüşleri aktarılıyor. Ben de burada sizinle aslında günlerdir, haftalardır paylaşıyorum. Tipik Müslüman kardeşler bakış açısını taşıyan bir isim kendisi. Suriye'nin bölünmüş, parçalanması çağrısı yapmıştı. Sosyal medyada kendisi parçalandı şeklinde nahoş espriler yapılıyor bunun üzerinden, ama kendisi de tabii Suriye'nin parçalanması çağrısı yapmış idi. Aynı şekilde Suudi Arabistan'da Türkiye'nin bir araya gelmesi, Suriye'de Müslüman kardeşler devrimi talep eden açıklamalarıyla tanınıyor. Bu arada Yemen savaşı konusunda da ancak son dönemde bir takım eleştiriler getiriyordu. Ondan öncesinde de bir şey yoktu. Yemen'de bu arada insanlar, en son bir İngiliz Sky News haber kanalına görüntüleri yansımış, Aslan bölgesinde yaprak yiyerek hayatta kalmaya çalışıyorlar. Muhammed Bin Salman'ın açtığı savaşın sonucu, Yemen'deki sonucu da bu tabii, batılı ülkelerin desteği eşliğinde. Evet, Suriye başlığı hafta sonu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özel temsilcisi Alexander Lavrentiev, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershin'in Şam'daydılar. Aslında öncesinde Katar, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a gittiler. Ardından Şam'a gittiler. Ve Suriye'de çözüm süreci, anayasa komitesi kurulması gibi, sığınmacıların dönüş gibi konuları ele aldılar. İdlib'in tümüyle cihatçı gruplardan temizlenmesini de, terörle mücadeleyi de ele aldılar. Rusya'nın S-300'leri konuşlandırılmıştı. Füze sistemlerinin 250 kilometrelik ötedeki hedefleri vurma yeteneğine sahip olduğunu açıkladı Rus uzmanlar. Sergey Shoigu, Savunma Bakanı Rusya'nın, Suriye'de 90 bine yakın teröristi öldürdükleri ve savaş deneyimlerini paylaşmaya hazır olduklarını söyledi. Bir de koalisyon, ABD öncülüğündeki koalisyonun Deir ez-Zor bölgesindeki saldırılarında 62 sivilin canını yitirmesi haberi var ki Suriye tepki gösterdi, soruşturma talep etti. Bir Suriye dışişleri yetkilisi de Rakka'da aslında Amerikalıların soykırım yaptıklarını ve bunu soruşturması gerektiğini söyledi. Müzik. Evet, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde 30 Eylül'de parlamento seçimleri, milletvekili seçimleri vardı. Kürdistan Demokrat Partisi 45 sandalye kazanarak birinci çıktı. Celal Talabani'nin partisi Kürdistan Yurtseverler Birliği 21 sandalye kazandı. İkinci sırada Goran Hareketi, Değişim Hareketi 12 sandalye. Yeni Nesil Hareketi 8 milletvekili ilk kez giren Yeni Nesil Hareketi. İslami Toplum Partisi Komel 7 sandalye kazanmış, oylarını arttırmış 2013 seçimine göre. Islaha Doğru İttifakı 5 milletvekili çıkartmış. Şimdi bunlar açıklandı ama iki parti reddediyor. Goran Değişim Hareketi seçim günü binlerce kimlik çıkarıldığını, nihai seçim sonuçlarının dolayısıyla reddedildiğini duyurdu. Yekgirtu da aynı şekilde açıklama yaptı. Sonuçların iptali için başvuruda bulunacaklar. Bir de yeni Irak hükümetinde Kürtlere 4 bakanlığın verileceği açıklaması var. Bu hafta sonu kurulması bekleniyor. Irak'ta hükümetin Adil Abdülmehdi başkanlığı altında Kürtlerle temaslar devam ediyordu. Hangi bakanlıklar diye bakıyorum ama 4 bakanlık diye geçiyor. Normalde de bakanlıklar alıyorlar Iraklı Kürtler zaten. Bir de elektrik işle sorunları var Irak'ta. Ben de zaman zaman size aktarıyorum. Elektrik kesintileri var. Bu kadar zengin, petrol zengini bir ülke olmasına rağmen. Alman Siemens firmasıyla bir anlaşma. Bütün bu santrallerin onarımı, elektrik üretimi için yeni santraller inşası, dağıtım şebekesinin iyileştirilmesi gibi konularda anlaşmaya vardığı haberleri vardı. Ama Trump yönetimi devreye girdi ve iptal oldu deniliyordu. İşte ortak yapıyorlarmış. General Electric lehine Trump devreye girdi deniliyordu. Şimdi altyapıyı Iraklılar hem Alman Siemens hem de Amerikan General Electric ile geliştireceklermiş. Böyle. Çok bağımsız Irak. Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, ben savunma bakanıyken 3,5 dakikada 300'den fazla Hamas üyesini öldürmüştük diye bir açıklama yapmış. Hamas'ın ateşkesini istiyor, ateşkese iknasına çalışıyor İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu. Bir türlü ateşkes sağlanamıyor. Yeni bir saldırı çağrısı olarak Barak'ın bu açıklaması yorumlandı. İsrail'in bu arada Adnan Geit, Filistin yönetiminin Kudüs valisi ve Filistin yönetimi Genel İstihbarat Servisi Direktörü Cihat Fakihi tutukladığı haberleri var. İsrail basınında onu da aktarayım. Evet, diğer büyük başlık ABD Başkanı Donald Trump. 1987'de Sovyetler Birliği ile imzalanan orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşmasından çekileceklerini duyurdu. Neden peki? Ne? İhlal mi var? Nedir bunun sebebi? Onu tam bilemiyoruz ama aslında eli kulağındaydı. Çünkü Eylül'de Amerika'nın Romanya ve Polonya'ya MK-41 dikey füze rampası konuşlandırması tartışılmış idi. Ama bir şey gelmedi. Buradan bir şey çıkmadı. Amerikalılar bir şekilde Rusların bunu ihlal ettiğini söylüyorlar. Ama nerede ihlal ediyorlar? Orası biraz karışık açıkçası. Orayı çözebilmiş değiliz. Kimse çözemedi henüz. Daha tartışılıyor bu mesele. Şimdi bu anlaşma 500 ila 5500 kilometre menzilli. 500 ila 1000 kilometre ile 1000 ila 5500 kilometre füzeler, füze fırlatıcılar vesaire, bunların imhası, üretilmemesi, konuşlandırılmamasını içeriyor. İki tane sözleşme o dönemde yapılmıştı. INF'e, bu orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşması, bir de START anlaşması. İşte çok tehlikeli bir tırmanış zaten dünyada, ticaret savaşlarıyla tehlikeli bir tırmanış varken böylesi bir gelişme de var. Ki Vladimir Putin Cuma günü Valdai Tartışma Kulübü'nde nükleer doktrini gündeme taşımıştı. Kendilerinin asla ne olursa olsun önleyici bir saldırıya girişmeyeceklerini söylemişti. Rusya'nın nükleer silahlar konseptinde böyle bir saldırının olmadığını ama yanıtsız da bırakmayacaklarını saldırıya uğrarlarsa söylemişti. Sonra da devamında biz bir saldırının kurbanları olarak, şehit olarak cennete gideceğiz. Onlarsa basit bir şekilde ölecek çünkü pişman bile olamayacaklar diye bir ifade kullanmıştı. Çok tartışıldı bu. Şimdi tabii Sergey Lavrov, Rusya Dışişleri Bakanı açıklaması var. Yanıt bekliyoruz. Resmi açıklama bekliyoruz bu karar hakkında diye. John Bolton, Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı, Moskova'da bugün temaslarda bulunacak Patruşev'le görüşecek. Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Patruşev'le ve Sergey Lavrov'la, belki de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de görüşebilir. Başka konular da var iki ülke arasında. Ama asıl bu INF hikayesi, nükleer, orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşması hikayesi damgasını vuruyor gündeme. Hatta kimileri işte Trump bu anlaşmadan çekilme hikayesini Kaşıkçı krizini örtmek için ortaya attı diyenler de var. Böyle iddialar da var tabii ki, ama ondan kimsenin çok sıyrılması kolay değil herhalde. Şimdi tabii Trump'ın bu kararına dair Sergey Lavrov'un yanıt bekliyoruz, ama bu istikrarı, küresel istikrarı sarsacaktır vurgulu açıklaması oldu. Anlaşmanın süresini biz uzatmaya hazırız dedi Sergey Lavrov. İlk 10 yılının dolacağı 2021 yılından sonra, 2021'den önce geliyor bu açıklama. Amerika ile görüşmelere hazırız diyor. Rus senatörler neden bunu yapıyorlar? Bu çünkü küresel istikrara büyük darbe, hem bir silahlanma yarışı aynı zamanda. Güvenlik Konseyi de bu işi ele almalı tabii ki. Nedeni bir şekilde Rusya ve Çin sınırlarının daha yakınına yaklaşabilmek diye yorumlar yapılıyor. ABD geçen sene bir 9M729 füzesiyle ilgili bir takım internet görüntülerini kanıt göstermiş ve Rusya ihlal etti bu anlaşmayı demişti, ama Rus askeri yetkililer de diyorlar ki hayır, bu o anlaşmanın dahili içerisindeki füzeler değil, onunla alakalı değil. Anlaşma bununla teknik olarak ihlal edilmiş sayılamaz diyorlar. Özellikleri farklı diyorlar. Bu tartışma daha çok devam edecek. Bakalım John Bolton'un temaslarından, bugün Moskova temaslarından ne çıkacak. Ama Gorbaçov o dönem 1987'de bu anlaşmayı imzalayan SSCB'nin son lideri diyelim, Mihail Gorbaçov, kimilerine göre hain olan Mihail Gorbaçov. Bakınız, bu anlaşmayı imzaladıktan bu kadar zaman sonra yeniden aynı yere dönüldüğünü görüyoruz tabii. Yıkıcı süreci durdurmaya çalışın diye tavsiyede bulunmuş. Çok büyük bir zaferdi demiş kendi döneminde yapılan bu anlaşmayı. Ve bu hata üstün zeka ürünü değil demiş. Yani sanki böyle bir barış ve refah ve ne bileyim mutlu dünyada herkes mutlu olsun arayışı varmış gibi. Sanki büyük güçlerin hegemonya savaşları yokmuş gibi bir manzara çizmiş Mihail Gorbaçov büyük bir hata dedikten sonra. Böyle bir durum var. Bu arada ASEAN zirvesi, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği zirvesi vesilesiyle Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu ve Amerikalı meslektaşı Mattis kısa süre görüşmüşler, ama önemli bir görüşme değil. Bir de Amerikan donanmasına ait USS Harry Truman uçak gemisi, nükleer uçak gemisi 30 sene sonra ilk kez Kuzey Kutup Dairesi'ni geçip Arktik bölgeye giriş yapmış. Norveç'te Trident Juncture 2018 tatbikatına katılıyorlar. 50 bin asker katılacak 30 ülkeden, Rusya sınırlarının dibinde. En son 91'de USS America geçmiş North Star tatbikatına katılmak için. Bakınız işte yeniden tamtamlar çalıyor. Evet, zamanım çok azalmış. Almanya'dan, Fransa'dan bu nükleer anlaşmayla ilgili kararını geri alması çağrıları var. Çin aynı şekilde iki kere düşünmeli Amerika bu böyle bir karar için diyor. Japonya hem Rusya hem de ABD'yi yakından izliyoruz diyor. Pentagon yakınlarında da hafta sonu bir protesto gösterisi vardı. O protesto gösterisinde de Vietnam Savaşı'nın 51. yıl dönümüne ithafen Trump'ın agresifleşen dış politikası protesto edildi. Onu da aktarayım. Evet, Avrupa'dan da bir takım başlıklarım vardı ama vaktim yetmiyor hakikaten. Brexit krizine dair gelişmeler vardı. Onları daha sonra aktaracağım. Hafta içerisinde daha detaylı konuşacağız. Şimdi bir ara verelim, Asaf Avidan'dan One Day'i dinleyelim. Az sonra Hasan Sivri ile birlikte burada olacağız. Bizden ayrılmayın. I don't cry, I don't think about you all the time, but when I
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yerim Aslı'la konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı'yla değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişki. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda gazeteci yazar Hasan Sivri var. Hoş geldin yayınımıza Hasan.
Merhabalar, iyi yayınlar.
Hasan, bir aydır neredeyse bir ay olacak. 2 Ekim'den bu yana dünya, sadece biz değil, bütün dünya Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan vatandaşı, Cemal muhalif diyelim, gazeteci diye anmayı kimilerinin tercih etti ama Suudi derin devletinin istihbaratı içinde çalıştığını artık herkesin bildiği Cemal Kaşıkçı'yı konuşuyor. En sonunda gelinen aşamada bu hafta sonu flash gelişmeler oldu. Suudi Arabistan'dan açıklama geldi nihayet. Bir tartışma arbede sonucunda hayatını yitirdiği iddia edildi ve Dışişleri Bakanı Adil El-Cübeyr de bu cinayetin sorumlularını cezalandırmaya kararlı olduklarını söyledi. Üst düzey isimler görevden alındı. Türk medyasında daha ziyade Türk yetkilileri Batı medyasına, Amerikan medyasına konuştular ama çok acayip, hepimizin tüylerini diken diken eden iddialar ortaya atılmıştı. Ve gelinen noktada Suudi Arabistan bu işi kraliyetten uzak tutacak bir çözüm bulma arayışında gibi gözüküyor. Arkasında da Trump yönetimi var gibi gözüküyor. Tabii Türkiye faktörü var, onu da yarın Cumhurbaşkanı'nın grup konuşmasında işiteceğiz. Öncelikle şunu soracağım. Arap medyasını sen çok yakından takip ediyorsun. Arap televizyonlarına yaptığın yorumlarla da tanınan bir isimsin. Hakikaten Arap alemi bu kriz yüzünden bir dönüm noktasına geldi diyebilir miyiz?
Evet, kesinlikle son Arap Baharı'ndan sonra Orta Doğu'da birçok stratejik anlamda ve kısa vadeli, uzun vadeli etkileri olabilecek ki büyük değişimler yaşandı. Bu olay Suudi Arabistan tarihinde de hem de Orta Doğu tarihinde de çok önemli bir dönüm noktasını oluşturacak. Dolayısıyla Arap alemi de farklı eksenlerde, pozisyonlarda konumunu almaya ve bir şekilde buna hazırlık yapmaya başladı. Sizin de dediğiniz gibi dünya tarihinde muhtemelen benzer bir olay yok ve 20 gündür, 20 küsür gündür dünyanın gündemini meşgul eden bir mevzu oldu ve Kaşıkçı halen cesedi bulunamayan Kaşıkçı'nın hem Amerika içinde hem Suudi Arabistan içinde hem bölgede İhvan ile karşı eksen arasında ve birçok noktada bir çekişme noktası haline geldi. Herkes Kaşıkçı üzerinden kendi ajandasını hayata geçirmeye çalışıyor. Birçok boyutu var mevzunun konuşabileceğimiz. Amerikalılar tarafından önümüzdeki ay gerçekleşecek seçimde Amerikalılar bu mevzuyu kullanıyor. Özellikle Senato'daki Demokrat senatörler ve Cumhuriyetçi senatörler de var bunların arasında. Trump yönetimini Bin Selman'ı sahip çıkmakla itham edip Bin
Köşeye
Selman'a
sıkıştırma.
evet, Trump'ı hem köşeye sıkıştırmak üzere bir hareket alıyor, hem de Suudi Arabistan'la Amerika arasındaki tarihi ilişkileri etkileyebilecek açıklamalarda bulunabiliyorlar. Veliahtı katil ve despot bir yönetici olarak tanımladı en son Sanders. Bob Corker bunun da ötesine giderek Senato'daki ilişkiler başkanı veliahtın bırakması gerektiğini ve artık işlediği suçların artık sınırı geçtiğini, bunun içerisinde Katar'ı kuşatma ve Hariri'yi Suudi Arabistan içerisinde tutuklamayı da anarak Suudi veliahtı hedefe koydu. Dolayısıyla veliaht tartışmasını açarak Suudi Arabistan içerisinde de kraliyet içerisinde de buna dair bazı iddialar var. Kraliyet mensuplarının bir araya gelmek istediği ve Muhammed Bin Salman'ın bunu önlediği ve küçük küçük gruplar halinde toplantılar yapıldığına dair iddialar var.
Kardeş var
Bu
değil mi? Halit, Washington DC'de büyükelçiydi. Geri
evet.
çağrıldı o.
Geri çağrıldı. O da Muhammed Bin Selman'ın çatısı altında hareket ediyor. Dolayısıyla söylemek istediğim hem Amerika'daki seçimleri etkileyecek bir mevzu haline getiriliyor, çekişme noktası getiriliyor. Suudi Arabistan içerisinde veliaht tartışmalarına kadar gidiyor. Katar en başından beri bütün medyasıyla özellikle tüm gün full olarak sadece bu mevzuyu işleyerek Suudi Arabistan'ı hedefe koyan ve bulunmaz bir fırsat olarak gördüğü Kaşıkçı olayını katlini Suudi Arabistan'ı itibarsızlaştırmak ve Suudi Arabistan'ı sürekli olarak Katar'ı kuşatma politikasını izleyen Suudi Arabistan'ı hedefe koyarak buradan yararlanmaya çalışıyor. Burada Türkiye'nin de burada aldığı pozisyonlar var. Dolayısıyla bu mevzunun birçok boyutu olduğunu söyleyebilirim.
Evet. Burada tabii çok açık bir biçimde herhalde bir Trump yönetimi, iki Suudi Arabistan'ın genç veliahtı ki geçen seneye kadar bütün bu aslında senin sözünü ettiği senatörlerin hepsi bu olaylar yaşandı işte Ritz-Carlton sagası diye andığımız vakalar yaşandı. Kimsenin de gıkı çıkmadı, yolsuzluk karşıtı operasyon diye karşılıyorlardı. Şimdi ama sanki bir tuzaklanmış gibi bir durum çıkıyor ortaya. Ve bu durumdan herhalde Batı'da bir kanat Riyad'daki bugünkü yönetimi destekliyor ama öbür kanat onu değiştirmeye çalışıyor, sonucunu çıkartıyorum. Biraz daha ihvancı çizgi ağırlık kazanıyor. Müslüman kardeşler bu işten karlı çıkıyor diyebilir miyiz burada?
Ben evet kesinlikle bugün Katar adına, yani Katar ve Arabistan arasındaki kriz başladığı andan itibaren Katar ile Suudi Arabistan'ın Amerika'da halkla ilişkiler şirketleri dahil emekli senatörler, emekli generaller, gazeteciler, medyada tanınan isimler üzerinden kendi politikalarını, kendi durdukları yeri yansıtacak, kendi imajlarını, prestijlerini yükseltecek adımlar atıp bu insanlara paralar, bu şirketlere paralar akıttılar. Fakat bugün görüyoruz ki Katar bu para akıtımını yapmadan da Senato'dakiler Trump idaresini hedefe koyarak Bin Selman'ı eleştiriyor ve Suudi Arabistan'da bir değişime gidilmesi gerektiğini söylüyorlar. Fakat burada çok zor bir halka var, çünkü Trump geldiği andan itibaren Bin Selman ile Orta Doğu'da çok ciddi ilişkilere girildi ve çok stratejik anlaşmalar yapıldı. Bunlardan bir tanesi 100 yılın anlaşması, Trump'ın damadının da Suudi Arabistan'ı ve İsrail'i yakınlaştırıp burada Filistin davasını hedef alan bir anlaşmaya doğru girdikleri ilişki. İkincisi ise İran'ı kuşatma yüzüsü ve İran'ı Orta Doğu'da aktivitelerini ve nüfuzunu etkileme, sınırlamaya yönelik ikilinin girdiği ilişkiler var. Dolayısıyla burada Senato'nun ve Amerika'nın atacağı adımlar aynı zamanda Trump'ın adımlarıyla Arabistan'la girilen bu tarihi, bu stratejik ilişkileri de etkileyecek. Hı hı. Bu yüzden sadece Veliaht Bin Selman'ı etkileyecek bir adım olmayacak Veliaht'ın buradan gitmesini talep etmek. Hem Kraliyet Divanı'ndaki, Kraliyet içerisindeki tartışmayı da alevlendirip burada herkesin konum almasını neden olacak. Evet. Kendi pozisyonunu güçlendirmek için, hem de Orta Doğu'da İran'ı kuşatmak adına ve diğer alanlarda atılan adımları da etkileyecek. Bu yüzden bugün İsrail'in şu ana kadar resmi bir şekilde bir tavır almadığını görüyoruz. Çünkü bu konuda Bin Selman'ın getirdiği kolaylıklar, normalleşme, İsrail'in normalleşme hareketine liderlik etmesi Suudi Arabistan'ın ve İran'ın hedefe konulması, ortak çıkar olması anlamında ve 100 yılın anlaşmasının imzalanması İsrail için müthiş noktalar. Dolayısıyla aslında Orta Doğu'da her insan hakkı ihlali ya da her hangi bir mevzuda direkt pozisyonu alıp lafını söyleyen İsrail'in bugün sessiz kalması da buna işaret. Dolayısıyla hı hı. Trump ve İsrail ya da İsrail adına çalışan lobiler Amerika'da bugün Bin Selman'ın korunmasına dair Washington Post'ta da Trump'tan duyduk bunu, güçlü ve ülkesini seven bir veliaht Muhammed Bin Selman şeklinde Bin Selman'ın yanında alan bir tavır var. İkincisi, bana kalırsa Pompeo'nun ziyaretinden sonra Suudi Arabistan'ın bu çıkış yolu olarak gördüğü hatayla öldürüldü senaryosu hayata geçirildi ve bence Pompeo'nun önerisi vardı orada. Çünkü Pompeo'nun ziyareti esnasında
bir küçük ek yapmak istiyorum. Türkiye'den de verilen akıl aynı yönde değil miydi ilk başta? Turan Kışlakçı ve Yasin Aktay'ı danışman olarak elbette öyle de bir vasfı da var Yasin Bey'in. Bunu salık veren de bir açıklaması olmuştu ta krizin başında. Yani Pompeo'dan da önce aslında Ankara demek yanlış olur mu?
Evet, olabilir. Fakat burada şunu demek istedim sadece. Trump yönetiminin Arabistan'a bir çıkış yolu bulmaya çalıştığına dair bir işaret etmek istedim. Burada bu çıkış yolunu işaret ettiğine dair verilerimiz de var. Pompeo'nun Arabistan'ı ziyareti esnasında CNN'de bugün Arabistan'ın çıkış yolu olarak gördüğü hata ile öldürüldü şeklindeki senaryonun bazı kısımlarını sızdırmıştı o ziyaret esnasında. Dolayısıyla burada Trump ve Bin Selman arasında bir irtibat olduğunu da anlıyoruz buradaki çıkış yolunda. Amerikalı senatörler de bunu görüyor ve buna karşı bir tavır alıyor. Fakat Türkiye'nin de burada özellikle Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın yapacağı açıklamanın veliahtın geleceğini etkileyeceğine dair bugün manşetler de gördük Orta Doğu
onu soracağım
medyasında.
Onu soracağım. Hı hı. Şunu biraz daha açmak istiyorum anlamak açısından. Şimdi tabii Trump'ın Orta Doğu planları, senin de işaret ettiğin gibi bir yandan İran'ın kuşatılması, öbür tarafta Filistin meselesinin sorununun, İsrail Filistin meselesinin sorununun gömülmesi ya da yüzyılın anlaşmasıyla buradan çıkılması açısından tabii Riyad'daki genç veliahta yüklediklerini biliyoruz hepimiz. Fakat öte yandan genç veliahtın gitmesi bu açıdan neyi değiştirebilir ki diye soracağım. Çünkü Washington'da sözünü ettiğimiz demokrat kanat vesaire, bunların da aynı zamanda İsrail'le derin ilişkileri var ve Washington DC'de Suudi Arabistan'da bir taht değişimi zorunlu görülse bile yerine getirilecek olan şahsiyetin farklı bir tavır alma olasılığı var mı?
Açıkçası yok, fakat buradan anladığımız kadarıyla yine de demokrat senatörleri ya da Trump yönetiminin tepkili olan yetkililer buradan Trump'ı sıkıştırmaya çalışıyor. Fakat şu ana kadar Trump'ın Bin Selman'la girdiği ilişkileri daha önce ki Amerikan-Suudi tarihinde bu kadar derinlikte göremiyoruz. Bu yüzden de hem Yemen Savaşı'nda hem Suudi Arabistan bölgede aldığı bazı adımlara muhalif içte prensler olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla Trump'ın şu ana kadar İsrail'in lehine olan bazı adımları, Arabistan'la birlikte aldığı bazı adımların etkilenebileceğini de görüyoruz. Mevzuyla birlikte. Ve buna dair veliahtın bırakmasına dair ya da buna dair baskıların açıkçası bir karşılığı da olabilecek düzeye geldik. Çünkü Arabistan bütün yetkilileri aracılığıyla en başından beri reddettiği bir senaryoyu kendi medyasında, kendi halkına işlediği yalanlama senaryosunun ardından evet konsoloslukta öldü gibi bir açıklamayla hem kendini yani halkına ve uluslararası kamuoyuna güven noktasında zafiyetler vermiş oldu. Evet. Bugün 15 gündür halkına bize karşı bir komplo var. Biz bu adam konsolosluktan çıktı diyen veliaht bu senaryoyu kabul ederek aslında bir şu ana kadar hiç vermediği bir fotoğraf vermiş oldu ve burada halkı güvensizlik yaratıyor. Uluslararası kamuoyunda da Muhammed Bin Selman'a yönelik baskıları arttırmak için müthiş bir fırsat oluyor. Avrupa Birliği'nin Almanya'nın başını çektiği bir şekilde bir hamleyle Bin Selman'ı hedefe alması da bu şekilde yorumlanabilir. Çünkü Uluslararası Af Örgütü'nün de şu ana kadar Avrupa Birliği'ne baskıları vardı. Arabistan'da tutuklu olan insan hakları ihlallerinin geldiği noktaya dair yorumları vardı. Ve bugün artık konsolosluk olayında bu tavrı gösterebilen, çelişen tavırları gösterebilen Suudi Arabistan'ın içinde hapishanelerinde neler olduğunu artık kimse tahayyül edemez. Ve buna dair endişeler daha da artacak durumda olacak. Dolayısıyla bütün bunlar Bin Selman'a yönelik baskıları arttıracak ve Bin Selman'a yönelik bırakmasına dair baskıları özellikle Amerikan tarafında arttıracak. Fakat az önce söylediğim gibi bu İsrail ile ve Trump ile girilen ilişkiler bu konuda Amerikalıların daha ihtiyatlı davranmasını gerektirebilecek önümüzdeki günlerde. Çünkü yarın Erdoğan'ın da bütün ayrıntılarıyla açıklayacağım dediği açıklama bu işin belirleyicisi olacak kanaatimce. Çünkü burada bütün ayrıntıları derken acaba sorumlu olarak Bin Selman'ı işaret edecek mi etmeyecek mi sorusu da çok önemli. Erdoğan'ın yapacağı açıklama açıkçası Trump'ın da işaret ettiği gibi salı günü bütün ayrıntıları göreceğiz dediği gibi burada Trump'la Erdoğan arasında da bir irtibat kurulduğuna ve koordinasyon halinde gidildiğini gösteriyor. Dolayısıyla Erdoğan'ın elinde birazcık da Muhammed Bin Selman'ın geleceği ve bütün diğer noktalar.
Evet, Türkiye bu işin gerçekten odağında duran, sadece bu Türkiye toprakları içerisinde o suçun vuku bulmuş olmasından değil, aslına bakarsak Türkiye hükümeti bu işi çok da başarılı götürmüş gözüküyor stratejik olarak. Baktığımız zaman bir yandan işte bir takım yetkililer aracılığıyla özellikle Batı medyası sürekli olarak bir alert halde tutuldu. Bir yandan sürekli bir bilgi sızdırma. Tabii ki pek çok insan şikayetçi oldu spekülasyon diye. Ancak dünya gündemi de bu şekliyle aslında biçimlendirildi. Öte yandan da Türkiye hükümeti ne Suudi Arabistan'la ne Amerika Birleşik Devletleri ile cepheden karşı karşıya gelmeyip kendi çıkarları açısından bir takım pazarlıklara giriştiği anlaşılan bir süreç yaşandı. Şimdi tabii Trump ve Erdoğan'la Pompeo Çavuşoğlu ile görüştü dün akşam itibariyle. Böyle çok sıcak şeyler var ve herkes şunu merak ediyor. Ne açıklayacak acaba? Doğrudan Riyad'ı suçlayacak mı? Bütün detaylardan neyi kastediyor? Şimdiye kadar varlığı sorgulanan bir takım kanıtları mı ortaya serecek acaba Cumhurbaşkanı? Hakikaten dünyada şok dalgaları yaratabilecek bir açıklama mı yapacak? Sen ne düşünüyorsun? Hakikaten nereye gider bu?
Evet, şimdi burada işin bir başka boyutu da Türkiye'nin Katar krizinden sonra hem Körfez'de hem Suudi Arabistan'ın batısında Sudan'ın Savakin adasını alarak bir nüfuzundan bahsedebiliriz Körfez'de ve Arabistan etrafında. Dolayısıyla Arabistan için bir endişe söz konusu Türk nüfuzundan. Türk nüfuzunun Katar'ı koruyan Türk nüfuzunun Arabistan'a sorun yaratacağını düşünüyorlar Suudiler. Dolayısıyla burada buna dair bir pazarlık da söz konusu. Yarın Erdoğan'ın açıklayacağı ve içinde tüm ayrıntılar olacak dediği bu açıklama açıkçası şu an itibariyle bana göre pazarlık aracı olarak kullanılıyor halen. Hem Suudi Arabistan'la hem Amerika ile. Dolayısıyla az önce sizin işaret ettiğiniz gibi Bin Selman'ın da geleceğini tehlikeye atabilecek ya da Bin Selman'ın geleceğini etkileyecek bir açıklama olacak bu açıklama. Erdoğan'ın ayrıntıları dediği içerisinde Bin Selman'ı işaret eden bir sorumluluk olması halinde bu konu dünya bu açıklamayı bekledikten sonra şu ana kadar Bin Selman'a baskı yapan ve bırakması gerektiğini söyleyen Amerikalılar için de, Amerikalı demokrat senatörler için de müthiş bir baskıyı arttırma aracı olarak kullanılabilecek. Fakat burada bir başka mevzu da Katar'ın buradaki pozisyonu. Yani medyadan konuşamadık ama medyasının izlediğimiz zaman Katarlıların, El Cezire'nin biliyorsunuz birçok dilde yayını var. Bunlardan bir tanesi de Arapça full gün canlı yapan televizyonu. Evet. Başından beri bu olayın konsolosluk binasıyla konsolosluğun evini canlı veren bir yayın politikası izliyoruz. Suudileri çıldırtan bir politika. Hatta önceki günlerde Suudi Arabistan'la ilişkileri de düşünmemiz gereken Türk yorumcuyu azarlayan bir Katarlı spiker olayını da şahit oldum. Dün içerisinde de konsoloslukta yanan ışıkları bile analiz eden bir yayın politikası var. Burada Cezira ve Katar İhvan medyası eline hiç müthiş bir fırsat geçmiş durumda ve bunu müthiş bir şekilde kullanmaya çalışıyor. Ve burada da Türkiye'den beklentileri var. Dolayısıyla Türkiye'den beklentileri içerisinde Katar'a yönelik kuşatmanın da ortadan kalkmasına dair. Dolayısıyla işin bir başka boyutu da işte İhvan'ın buradaki rolü. Çünkü Türk ana akım medyasından çok daha derin ve geniş işleyen bir yerde duruyor şu an Katar medyası bunu. Karşı tarafta ise burada müthiş başarısız bir sınav veren bir Suudi medyası var. Bunun içerisinde Kraliyet Divanı'na yakın, Kraliyet ailesine yakın bir Okaz gazetesi var bunun başını çekti. Fakat diğer basın ve medya araçları Arabistan'da çok başarısız oldu. Ve bugün sorumlu olarak görevinden azledilen iki tane yönetici de aslında Suudilerin sosyal medyadaki kampanyasını yürütüyordu. Dolayısıyla Kaşıkçı kayboldu, konsolosluktan çıktı kampanyasını yürüten sorumlular bugün görevinden azledilen sorumlulardı. Dolayısıyla Arabistan bu konuda da halkına bir güvensizlik verdi. Dolayısıyla bu işin bu Katar ve İhvan boyutu da açıkçası Türkiye ve Arabistan arasında konuşulan bir başka boyut olduğunu düşünüyorum. Arabistanlıların endişesi Türk nüfuzu ve Türk nüfuzunu birazcık daraltmak istiyorlar. Hedeflerinde de bu var hem Körfez'de. Fakat karşı tarafta ise Katar'ın biliyorsunuz ekonomik ilişkilerden dolayı da Türkiye'nin Katar'la ilişkileri son zamanlarda Şeyh Demin'le çok derinleşti. Burada onların da pozisyonu etkiliyor diye düşünüyorum Türkiye'yi. Dolayısıyla bugünden yarına kadar çok şey de değişebilir Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı'nın açıklayacağı ve vereceği ayrıntılar içerisinde. Bu iş çünkü başında da söylediğim gibi birçok boyutu olan bir mevzuya dönüştü. Hem Amerika'daki seçimleri etkileyecek hem Amerikan-Türkiye ilişkilerinin gerilen ilişkileri bir şekilde yoluna koyabilecek bir anlaşma da çıkabilir yerindeki açıklamada. Hem de Katar'ın Orta Doğu'da bir süre dengeleri değiştiren ve değiştireceği daha da değiştireceği işaret eden Katar krizinin de etkilendiği bir boyutu var bu işin. Dolayısıyla bu açıklamaların önemi çok derin ve bugün Muhammed Bin Selman'ın geleceği, Katar'ın bölgedeki bu kuşatmadan nasıl sıyrılacağı, Amerikan-Türkiye ilişkileri de açıkçası yarınki açıklamaya bağlı garip bir şekilde.
Evet, hakikaten çok heyecanlı gelişmeler bekliyor bize, öyle gözüküyor. Çok teşekkür ediyoruz Hasan Sivri Sanatçı. Bugün Yasin Aktay'ın yeniden yazısı var ve o yazıda Suudi Arabistan açıklaması için acele üretilmiş senaryo denilerek ifadeleriyle ikna edici olmadığı vurgusu vardı. Evet. Dolayısıyla acaba diyorum bunu Cumhurbaşkanı'nın yarın yapacağı açıklama için bu yazıyı bir işaret olarak alabilir miyiz sorusu çıkıyor karşımıza ama... Birlikte göreceğiz, daha konuşacağız üzerine. Çok teşekkür ediyorum değerlendirmelerin, yorumların için.
Teşekkürler, iyi yayınlar.
Evet, özellikle Arap medyasındaki analizleriyle tanınan gazeteci yazar Hasan Sivri ile konuştuk. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.